Selamlar. Farklı Kaydı'nın sunduğu Tek Perde adlı podcast'in 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Özak Durmuş, yanımda Çiğdem Özenç. Bugün size Fotoğraf 51 adlı oyunu anlatacağız. Oyun Kraft Tiyatro tarafından sahneleniyor. Tek Perde, 105 dakika. Başrolde Rosalind Franklin'i Funda Eryiğit oynuyor. Çiğdemciğim nasılsın oyuna girmeden?
Özakcığım, sen nasılsın?
Ben de iyiyim.
İkinci podcast'imizi yapıyoruz.
Aynen. Seninle olan ilk podcast'i evet. Bayağı beğenmişlerdi. Bakalım.
Süper, çok sevindim.
Hadi bak, bu da güzel olur umarım.
İnşallah.
Şimdi oyunun ödüllerinden biraz bahsedeyim. Oyun 2019'da Afife ve Cale Tiyatro Ödülleri'nde en başarılı yönetmen, yılın en başarılı kadın oyuncusu ödüllerini aldı. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde de en başarılı kadın oyuncu ödülünü aldı. Yani bir de ek olarak şey söyleyeyim. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nden de yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü aldı. Yani başrolün ne kadar iyi bir performans sergilediğini aslında oyun öncesinde buradan bile anlayabilirsiniz. Başrol zaten çok yani oyunda önemli bir yer alıyordu. Direkt Rosalind aynen. Franklin'in üzerinden de önemli oyun zaten.
Değer Yiğit de ben daha önceki yani şey olarak biraz tarz olarak falan da uydurdum. Yani Funda Eryiğit'in kişiliğiyle ve oyunculuğuyla diyeyim. Rosalind Franklin'in şeyi de uydu birbirlerine. Hayatının bence şey uydu. Çünkü biraz duygusallık bastırılmış, mükemmeliyetçi, zor bir karakteri canlandırıyor. Ben Funda Eryiğit'te de biraz hissiyatım hep öyledir. Onun da biraz böyle daha durgun ve daha şey bir yapısı var. Oyunculuğu öyle bir oyunculuk olduğunu görmüşüm daha önceki televizyonda.
Ben açıkçası Funda Eryiğit'in yaptığı bir çalışmayı izlediğimi hatırlamıyorum. Yani o yüzden senin bir yorumun olması güzel.
TV dizisi vardı. Uğur Yücel'in başrollerini oynadı. Onda oynadı. İsmini şimdi sonra şey yapacağım. Geniş Ailem, bir şey Ailem'di. Canım Ailem'di dizide.
Ben izlemedim ya. Hiç hatırlamıyorum açıkçası. Televizyon dizilerine çok aşina değilim ne yazık ki. Şimdi oyuna girmeden biraz Rosalind Franklin'den aslında bahsetmek lazım. Yani çünkü onun hayatını bayağı konu alıyor. Yani onun hayatı üzerinden dönüyor zaten oyun ve bayağı, çok fazla içerik de veriyor, detay da veriyor.
Bayağı biyografik bir oyun değil mi?
Aynen öyle.
Didaktik de aynı zamanda.
Şimdi, Rosalind Franklin 1920 yılında doğmuş İngiliz bir bilim kadını. Kendisini DNA'nın net bir şekilde fotoğrafını çeken ilk bilim insanı olmasıyla tanıyoruz aslında. Tarihe böyle geçmiş.
Çok da tanımıyoruz aslında bir yandan.
Ya ben adını duymuştum mesela. Hani yani son yüzyıla tarihi geçen insanlar olarak yani öyle duymuştum adını. İşte ne yaptığını biliyordum işte. Yani daha doğrusu DNA ile ilgili çalışması olduğunu biliyordum da bu Fotoğraf 51 olayını. Fotoğraf 51 de bu arada DNA'nın bu fotoğrafına verilen ad oyunun ismi de.
1951 yılında çekilmiş
bir fotoğraf. Aynen.
O yüzden
51. İşte ben bunu duymuştum ama yani tam olarak Rosalind Franklin kimdir, ne yapmış, ne etmiş çok haberim yoktu yani. Önemli bir bilim insanı olduğunu duymuştum. Yani ismi daha çok yani ben de çağrışma yapıyordu. Yani yaptığı şey 2. Dünya Savaşı döneminde zaten hani ortaya çıkan bir insan. Savaş döneminde zaten okuldan mezun oluyor. Önemli bilim çalışmaları ilk o zaman başlıyor.
Yani bir biyofizikçi değil mi?
Aynen.
Bir de yani kimya gelmiş ya, pardon.
Yok. Yani tamamen zaten erkek egemen bir toplumda ya bir bilim kadını olmak çok zor. Yani o dönemlerde yani biyofizikçiler yani şey yani hani laboratuvara falan alınmıyor. Yani kadınlar genel olarak şey laboratuvara alınmıyor.
Oyunda da onun örneğini veriyordu zaten. Amerika'da o dönemde hangi üniversite hatırlamıyorum Harvard'da dediler galiba. Kadınlar üniversiteleri alınmıyordu.
Aynen. Belli yerlere alınmıyordu. Evet. Laboratuvarla belli bir kısmı alınmıyor falan demişlerdi.
Rosalind de zaten yemekhaneye gidemedi. Öğretmenler odasındaki yemekhaneye gidemedi. Öyle bir sahnesi de var. O da böyle bir hayal kırıklığının bir anısı olarak.
Yani biz mesela yani ben adını duydum. Sen hiç duymadın.
Hiç duymadım yani ama bir yandan Watson's Crick DNA modeli mesela hemen çağrıştı bende. Sende de çağrıştı lisedeki bilgilerimizden değil mi?
Yani yaptıklarının çok az aslında takdiri görmüş. Bazıları hiç bilinmiyor ve tarihe geçmemiş aslında. Kayıt altına yani bize ulaşacak bir kayıt altına alınmamış. Şimdi oyunun genel çerçevesine bakarsak da yani oyundan anlatıldığına bakarsak da oyun 1951 yılına yani o DNA fotoğrafının çekildiği yıla gidiyor. Bize çok öncesinde biraz şey anlatıyor. Oyunun başlangıcı Rosalind Franklin'i dair birkaç ipucu bırakıyor. Yani net bir şekilde anlatı yok aslında. Biz belli sahneler görüyoruz. Bir anlatıcı tarafından değil ama belli bir sahne görüyoruz. Rosalind Franklin'in 1951 yılı öncesine dair. Ondan sonra King's College'da yaptığı çalışmalarla ilgili oyun başlıyor. Şimdi oyun bir kere beni bir alanda çok şaşırttı. Yani bir bilim kadının hayatıyla ilgili bir oyun izleyeceğimi işte zaten oyuna girmeden önce okuduğum şeylerden biliyordum. Çok fazla okumayı yapmayı sevmiyorum bu arada ben tiyatro oyuncusu. Çünkü yani duymak istemeyeceğim bir detayı duyarsam beni rahatsız edebilir diye korkuyorum. Siz podcast'ı dinleyin ama yine de.
Bu başka. Bu başka mı başka?
Okuma, okuyunca şey oluyor, kötü oluyor.
Dinleme ayrı.
Dinleyince güzel yani. Dinleyince problem olmuyor. Şey, genel hatlarıyla biraz bakmıştım işte hani oyuna. Neyse oyundan oyuna girdim. Baktım böyle DNA sarmalı işte çift sarmal, işte adenin, sitozin, guanin, böyle
fosfatlar.
Fosfatlar falan, fosfat bağlı değil, fosfat içeride dışarıda, işte model falan.
A modeli, B modeli, bakalım.
Ya şimdi o kadar fazla işin böyle biyoloji, kimya kısmından bahsediliyor ki yani şimdi ben şimdi makine mühendisiyim, sen makine mühendisin, tamam mı? Ya ben bana biraz çağrışma yapıyor. Ya diyorum sağıma soluma bakıyorum ya bu insanlar kendi veriyor mu, bir şey anlıyor mu acaba yani, çünkü hani yani ben en azından fiziğe, biyolojiye biraz daha ilgiliydim kimya yani şey, çünkü matematik fen alanından geldiğimiz için hani bir şeyler çağrıştırıyor bende ama yani şimdi hiç alakası olmayan sözel alanda ilerlemiş bir insan için veya bunların hiç ilgisi olmayan bir insan için çok zor bir şey diye düşündüm. Dedim bu oyun gitmeyecek herhalde yani, başta bir korkuttu beni. Yani
didaktik olması evet, ama beni de şu anlamda korkutmadı. Belki de dediğin gibi bizim sayısalcı olmamızın, ama mesela AB modelini anlattı. Hala AB modeli bence güzel anlatılmıştı gene de. Yani çok şey değildi, korkunç.
Şöyle
değildi.
Benim kafamda yer etti bu arada. Ya bahsede bilmiyordum mesela, oyunda bilimsel bir şeyler öğrendim yani. Öyle düşünün. Hani şimdi ama dedim bu çok fazla insana hitap edecek bir durum değil aslında yani. Yani insanlar sıkılabilir falan diye oyunun modundan düşebilir diye düşünüyordum. Korkuyordum böyle. Ve oyun içerisinde de yani bu sadece başlangıç değil. Oyun içerisinde sürekli zaten bilim üzerine giriyor. Yani şimdi şey açısından da korkutucu. Yani şimdi Türk tiyatrosuna ben belli ölçekte güveniyorum. Belli ölçekte korkuyorum şimdi. Yani bu tiyatro, Türk tiyatrosu, işte özellikle geleneksel Türk tiyatrosu neleri iyi oynar? Komedileri iyi oynar. Osmanlı döneminden gelen metinleri iyi oynar. Bazı yerler bazı Shakespeare eserlerini çok iyi oynar işte. Bazı yani iyi yönetmenler falan. Hani yani kafamda aslında bazı kalıplar var. Bazı şey, yenilikçi şeyler de hoşuma gidiyor. Yani tamamen şey değilim, yani kalıpçı değilim. Yenilikçi şeyler hoşuma gidiyor ama bunun bir örneğini ben görmedim.
Evet. Yani ama Türkiye bayağı tutmuş bir oyun bu arada. Kapalı kişi oyunu.
Tabii. Biz bu arada oyunu şeyde hiç gittik. Ocak sonunda gittik
evet,
değil mi?
Ocak'ta gittik.
Aynen 30 Ocak'ta gittik. Biz bileti Kasım gibi falan aldık. Yani bitiyor. Anında 3 ay öncesinde almanız, yani açılır açılmaz almanız lazım zaten. Oyun hemen bitiyor. Mükemmel bir oyun çünkü. O açıdan çok şaşırtıcı. Yani bu kadar bilimsel bir oyun ilk defa ben görüyorum. Yani bilimden bu kadar fazla bahsedilen bir oyun ilk defa görüyorum. Ve bu kadar beğenilmesi. Yani
bir bence dozajı güzel ayarlanmıştı. Bir de görsel açıdan da çok zengin bir oyundu özellikle. Yani hani anlamasan da bir işte model falan diyor mesela. İşte Rosalind model yapmaya karşı, Watson's Crick model geliştirmeye çalışıyor falan. Yani tam anlamasan da oradaki görseller, yani şeyin dekoru, oyunun dekoru falan böyle şey yapmıyordu insanı. Bir bütünleşik bir mesaj veriyordu gibi hissettim ben. Bir de mesela ben biraz çok sıkılan bir insanım. Örnek veriyorum, sadece Rosalinda'nın sahneleri, sadece Rosalinda olsaydı daha çok sıkılabilirdim. Ama bir yandan işte orada şeye bakıyorum, Watson's Creek'e bakıyorum. Bir yandan Wilson ne yapıyor diye bakıyorum falan. Çünkü sahnede tüm oyuncular hep aynı andaydı.
Evet, sahneye girip çıkan olmadı. Sahnede zaten bütün oyuncular duruyordu. Sadece belli bölgelerindeydi. Herkes kendi işine devam ediyordu bu arada. Mesela Watson Creek'ten bahsediyoruz mesela. Bir tarafta Rosalind bir fotoğraf çekmeye uğraşırken Watson Creek'te bir modeli oluşturmaya çalışıyordu mesela arka planda. Yani oyunu öyle parça parça da aslında izleyebiliyorduk yani. Evet. O açıdan da hoş
benim
bir deneyimdi.
Benim o kısmı hoşuma gitti. Aynen.
Zaten dekor, sahne kullanımı çok iyiydi.
Çok güzeldi. Gerçekten o birbirlerine dönüşmesi, etmesi falan her anlamda benim çok orijinal geldi bana. O açıdan da. Kraft da bu arada değişik bir tiyatro değil mi?
Kraft zaten. Ben ilk defa
gittim Kraft'a.
Ben Kraft'a daha önce garaj önüne gitmiştim. Ya onu fena bulmuş, beğenmiştim. Ondan beri ne zaman gitsem, ya böyle ne zamandır böyle gitsem diye bakıyordum işte. Hani buna gidelim deyince bayağı zaten şey yapmış. Şimdi kalp evet. yutmak başka evet, oyunlar da var hani zaten. Evet,
istiyorum ya.
Onları da alacağız bir şekilde, bulacağız.
Ellerinden öper sevgili Ezel durmuş. Çünkü biletler çok zor bulunuyor. Ben arada tiyatrolar.com'dan takip ediyorum. Ama yani şeyi bulmak lazım hani. Oyuna satış açıldığı günü bulmak lazım.
Aynen. Yani var. Biraz uğraştırıcı ama yani gittiğinizde net değiyor yani. Craft hiç yanıltmıyor. Yani. Yani bir Semaver Kumpanya için bunu söyleyebilirim. Hı-hı. Şimdi Craft'ta iki oyun izledim ama yani başka tiyatro beğenisine güvendiğim arkadaşlarla diyorum. Bir de Craft yani. Gerçekten evet. sizi yanıltmaz yani. Net gidebilirsiniz her oyuna. Şimdi biraz parça parça oyunculara girelim mi?
Evet.
Girelim. Yani ben de Rosalind'den başlayayım. Tamam. Hı-hı. Şimdi oyunculuk öncesine şunu söyleyeceğim. Bu Rosalind'in tanıtım sahnesi, ilk giriş sahnesiyle beraber ve sonrasındaki diyaloglar falan. Ben Rosalind'in psikolojisine bayağı girdim ya. Ben çok net empati yapabildim yani.
Evet, ben de girdim. Ama üzüldüm de yani. Girdim
çok
üzüldüm.
Yani oyunun sonuna geldiğimizde zaten şey, oyun bitti. Yani gözümden yaş aktı akacak. Yani ağlayacağım. Hı-hı. Bir de en ön sıradayız ya. Yani selam veriyor. Ya kalkıp sarılacağım zaten kadın
ya kadın ama selam verirken bile ağlıyordu ya.
Aynen kadın zaten ağlıyor.
Çok şey yaptım ben. Çok dokundu çünkü gerçekten Funda Eryiğit o kadar oyunu yaşıyor ki Özak. Selam veriyor bir yandan. Bak şimdi gözler.
Sen de ağlıyorsun.
Şimdi gözler ıslandı da.
Ya şey.
Ondan sonra bayağı şey.
Oyun zaten kadın ağlarken bittiği yani. İçin yani böyle ya öyle bir içine oturuyor yani, ki böyle.
Çok
yani.
Güzel oynayacağım yani gerçekten tüm ödüllerini sonuna kadar hak etmiş o kadında.
Yani şey işte yani zaten burnunun dibindeydi böyle gözünün içine bakıyor. Ben neredeyse tutup sarılacaktım artık yani.
Evet.
Yani çok empati yaptım. Ya ayı kadının o rahatsızlığını birebir yaşamış gibi hissettim yani.
Şeyden bahsedelim. Oyun boyunca da hep birkaç noktada bunu söylüyor. 15 yaşında bilim insanı olmaya karar vermiş. Ve babasına karşı çıkmış. Araştırdığıma göre babası da İngiltere'de saygın bir ailenin üyesi. İş anlamında iyi olanakları var ve kızının sosyal güvenlik uzmanı gibi bir şey olmasını istiyor. Hı-hı. Yani hani bu kalıplar var ya demek ki her toplumun her şeyin bir parçası.
Kadın mesleği
diye. Aynen, kadın tabiri. Mesleği diye yüksek okul okumasını istemiyor kızının ama kızı derken babasına kendini ispat etmek için bayağı uğraş veriyor ve kabul ettiriyor bilim insanı olmasını. 15 yaşına karar verdim diyor ama ara ara hep babasına vurguladı ve hep babasının orada söylediği bir şey var. Diyor ki o zaman hata yapmaya yerin yok şöyle falan çok zor bir şey diyorsun. Hep en iyisini en doğrusunu yapacaksın. Babasının kızına yüklediği aşırı sorumluluk ve mükemmeliyetçilik bakış açısı kızın üzerinde ve omuzlarında hep bir yük olarak kalmış. Ve o yüzden Rosalind kendi hayatına, duygularını, her şeyi yok saymış ve acayip bilime adanmış bir kişilik sergiliyor. Ben bunu çocukluğuyla, babasıyla çok bağdaştırdım. Ve o yüzden de üzüldüğüm dediğim taraf da bu. Hayatını bilime adamış ve bilim için çok değerli şeyler yapmış ama bir yandan da kendini ve kişiliğini özel hayatını yok saymış bir insan.
Aynen. %100 katılıyorum söylediklerine. Rosalind tarafı oyunculuk olarak da zaten yani Funda Eryiğit yani tamamıyla yansıttı bize. Yani orada sahnedeki onun metni tamamıyla içselleştirmiş ve bize de yansıttı. Biraz ortamdan devam edelim. Mesela King's College ortamından Morris Wilkins ve Ray Gosling vardı onunla beraber. Morris Wilkins Rosalind Franklin'in eşleniği diyebileceğim bilim insanı. Ray Gosling de onların stajyeri aslında. Şimdi orada Morris Wilkins'in rolü de enteresandı. Morris Wilkins aslında başta Rosalind Franklin'in bunca başarısına rağmen King's College'a gelmeden önce yaptıklarına rağmen bir küçümsüyor aslında. Evet. Onu kendi asistan olarak görüyor.
Aynen.
Ama Rosalind Franklin zaten kendini ispat etmiş biri ve orada da gereken saygı duymasının gerektiğini düşünüyor. Aynen. Bu aslında ilişkiyi kötü başlatıyor. Morris Wilkins Rosalind Franklin'i Rosalind Franklin olarak kabul edene kadar bu ilişkisi aslında kırılıyor. Sonrasında biraz şeyin üzüntüsünde yaşadım ben mesela. Başkaları da belki yani sen de yaşamışsındır. Morris Wilkins Rosalind Franklin'i artık kabul ediyor. Hani tanıyor. Hatta onu seviyor. Aşık oluyor neredeyse. Aşık oluyor. Ama artık yani öyle şey o kadar fazla şey kırmış. O kadar kötü başlamış ki ilişkiye. Rosalind'i o kadar görmezden gelmiş ki. Bu kadar gururlu bir insandı. Olan ilişkini toparlayamıyor bir türlü.
Aynen. Yani zaten her şey itiraf edildiğinde de iş işten geçmiş oluyor.
Aynen.
bununla ilgili bir söz vardı. Hatta onu yazdım. Yani, arkadaşım Lüfer güzel şey yapmıştı, kafasına tutmuştu. O sözde çok beni çok etkiledi. İnsanın verdiği karardan dönemeyeceği bir an vardır. Başa dönüp başlayamayacağı, verdiği kararla yaşamak zorunda olduğu anlardan bir an, işte bu an diye oyunun sonunda söylemişti. O an çok gerçekten güzelmiş. İnsana çok dokunan bir an. Yani kendi hayatında da düşündüğünde o anlar hep zor gelir ve kolay değildir.
Yani zaten oyun içerisinde de bu alternatif gerçeklikten bahsediyor. Yani yani Morris Wilkins Rosalyn'e farklı davransaydı, işte yine oyun, yani kendi hayatında yaptığı bir iki hata daha mesela, onları doğru yapsaydı bu işin akışı çok farklı olabilir diye. Çok farklı
olurdu. Bilim dünyası da başka bir yana giderdi. Bu arada Nobel ödülü almışlar 1962 yılında. Watson's Creek. Wilkins herhalde yanında almış ödül. Rosalyn'in adı yok. Olay bambaşka dönüşebilirdi. Bu arada hani şey dedik ya, onu biraz konuşursak. Aslında Rosalyn'le Wilkins'in de bireysel olarak yaptığı kişisel hatalar çok fazla. Bu,
evet.
Kendileri bu noktaya, bilime bu noktaya getirememekte ya da sonuca ulaşamamakta. Hı hı. Bireysel gururlar çok fazla. Bir ekip ruhu olamayıp bilgi paylaşmamakta. Ondan sonra birçok şey var. Yani işte çok fazla mükemmeliyetçi Rosalyn. Sürekli doğrulamaya çalışıyor. Doğrularken zaman kaybedip hatalara yol açıyor. O sırada diğer ekip bilgileri çalıp modellemeye başlamıştı bile falan filan gibi. Yani böyle genel insan hayatında genel yapılan hataları ben bu oyunda da gördüm. Yani iletişimle aynen. ilgili yapılabilecek genel olarak şeyleri yaptılar hepsini yani.
Ya o dönemin bilim insanını düşünüyorum. Wilkins'i düşündüğün zaman da işte bir bilim insanı olarak mesela bir kadının bu kadar başarılı olabileceğine veya söylediklerinin bu kadar doğru olabileceğine inanmıyor başta. Yani çünkü o güne kadar öğrendikleri öyle, bildiği öyle, bir kalıbı var kafasında. Onu kıramıyor. Onu kırana kadar geçen sürede zaten her şeyi kaybediyor aslında.
Aralarındaki şeyi de kaybettiler ve bir ekip olarak çalışmak için bir araya gelmişken aynı laboratuvarda ayrı çalışan iki kişiye dönüştüler. Arada da olan Ray oldu bu arada asistanları.
Yes, asistan stajyer Ray Gosling'de. Ray Gosling oyunun en komik insanı. Böyle işin evet, biraz mizahı.
Gerçekten. Tatlış bir karakterdi kendisi.
Tam bir gariban. arabuluculuk yapmaya çalışan, işte hem Rosalyn'in hem Wilkins'in ayak işini yapmaya çalışan bir arkadaştı. Oyunun neşetli olan tarafıydı gerçekten. Watson Creek'e gelirsek de yani ya burada Watson karakteri çok zor ve şey önemli bir karakter zaten. Tam bir psikopat kendisi. Genç bilim insanı.
Çok tatlış. Oyunculuk çok güzeldi. Yani.
Kıyafete ben bayıldım böyle.
Konversler ayağında.
Aynen. Upuzun böyle kısa pantolon giymiş böyle. Değişik böyle.
Evet. Böyle sorunlu bir tip. Çok güzel oynamıştı. Çok şeyde her şeyle, kıyafetiyle. Oyunculuğu da süperdi. Ben çok yani beğendim ondan.
Tam nerd diye tabir edilen evet. psikopat karakter var ya. Yani onu o kadar içini doldurmuş ki böyle. Şeyi unutamıyorum ya. Diyaloğu var. Bu Francis Crick'le beraber Wilkins'le oturuyorlar böyle. Hı-hı. Üçü böyle muhabbet ediyorlar. Watson kadınlarla arasının ne kadar iyi olduğundan, ne kadar şey olduğundan falan bahsediyor böyle. İşte barda tanıştım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Crick gülüyor en son dayanamıyor. Ya diyor ne tanışması diyor ya. Daha bugüne kadar bir kadına bir tek kelime etmiş şey yok. Ben diyor bunların hepsini kafamda kuruyorum. Bunların hepsi gerçek olacak falan diyor Watson böyle. Hele şu Nobel'i bir adam var önüm açılacak falan.
Bir makine mühendisi olarak çok empati yaptın mı diyorsun.
Yani. Ah garibimdir. Yani onlar da işin eğlenceli evet. eğlenceli kısmıydı. Ya yani Watson Creek de gerçekten yani Wilkins'ten, Rosalyn'den çaldığı bilgilerle
modeli yani tamamlıyor. Çift sarmal modelini tamamlıyor değil mi? Ve bilime isimlerini daha çok yazdırıyorlar.
Bir de Don Kaspar var. Oyunun yakışıklısı.
Çok yakışıklıydı ama. Gerçekten ben Nilfe'yi dürtüyorum onu. Evet evet falan diyor.
Rosalyn'in evet. aşkı.
Aynen Amerikalı. Doktora çalışmaları sırasında Rosalyn'le iletişime geçip Rosalyn'den bazı bilgiler istiyor zamanla. Bir iletişim kuruluyor aralarında ve sonra doktor çalışması bittikten sonra da Rosalyn'in yanına gelip bir dönem birlikte araştırmasına yardımcı oluyor Rosalyn'in. Gerçekten duyarlı bir insan. Rosalyn'e iyi anlaşabilen bir insan. Orada da bir şey sahneleri var. Dating. Yemeğe gitme sahneleri var. Mesela Rosalyn 30 küsur yaşında bir kadın ve bir erkekle büyük basılıkla hiç birlikte yemeğe gitmedi. Yani o yemek davetini bile anlamadı. O yemekte ne yapacağını şaşırdı. Yani o kadar duygularını o kadar bastırmıştı ki bir sorusu vardı Kaspar'ın. Ne istiyorsun, şu an ne yapmak istiyorsun gibi bir soruydu. Hı hı. Sonra Rosalyn'in iç sesi konuşmaya başladı. O beni çok etkiledi. O kadar insani, o kadar doğal, o kadar çocuksu ki sana sarılmak isterim, seni öpmek isterim falan. Yani böyle duygular. Hı hı. Ama o kadar bastırmış ki hiçbir şey söyleyemedi ve o şekilde devam etti. Zaten artık son zamanlarına da yaklaşmıştı Rosalyn'in. Rahatsızlığı oldu.
Kanserdi.
Yumurtalık kanseriydi. 38 yaşında maalesef vefat ediyor. Aynen. Bu arada tabii ki bu yaptığı bilimsel çalışmalarında DNA görüntülemesini X ışınıyla yaptığı için uzak. Bu X ışınından etkilendiğini ve o yüzden bu kadar...
Oyunda da bahsediyordu zaten. Hatta bir çalışmasında Ray Gosling şey dedi. Yani ben burada şu an yaramıcı yaptığın çok tehlikeli falan diye. Yani kendi sağlığını hiçe sayarak... Evet. Yaptığı çalışmalar, yani bilim adına
adanmışlık çok fazla.
Adanmışlık çok fazla.
Şeyi düşünüyor musun sen hiç? Ben bunu çok düşünürüm. Yani bilim adına, sanat adına, birçok şey adına bazı insanlar acayip adanmış şekilde kendilerine, özel hayatlarını, ailelerini, her şeyini yok sayıp adanmış şekilde çalışıp kendilerini bir şekilde ispatlayıp kanıtlayabiliyorlar. Ama bunu hep düşünürüm. Yani bir yandan da hayatını harcıyor. Yani ben mesela böyle bir insan olabilir miydim? Bu kadar olamazdım. Atıyorum yani. Yani çok çok sevdiğim
çok bir şey. Nadir insan zaten bunu yapıyor yani. Kendini bir alana atfedip.
Ön hayatını şey yapabilecek kadar adanmışlık. Ve işte bilim, sanat böyle insanlara da müteşekkir sonuçta.
Yani oluyor. Böyle insanlar sayısı çok az da olsa oluyor. Yani bunların bu büyük özveri sayesinde yani bugün büyük sınırlar aşılmış durumda. Yani kendisine müteşekkiriz. Keşke adını daha çok duymuş olsaydık. Evet. Önceden duymuş olsaydık. Daha fazla insan bilse. Yani bu oyunla ilgili söyleyebileceğim benim 10 üzerinden 10'luk bir oyundu bence. Yani eksik bir şey söyleyemiyorum oyunla ilgili. Ben bayağı beğendim. Mükemmeldi bence. Bence herkes gidip izlesin. Hatta üzerine biraz Rosalind Franklin üzerine okuma yapsın.
Evet.
Araştırsın. Daha fazla insan duysun adını.
Evet. Ve bilim kadınlarının sayısı da artsın. Değil
umarız.
Mi?
Evet. Teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.